Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, merhaba, hoş bulduk efendim.
Evet, çok önemli bir kritik günlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz hocam. Geçen haftada Suriye'de olup bitenleri konuşmuştuk ve sonrasında da inşallah demiştiniz haftaya Şam'ın fethini konuşuruz demiştiniz. Ki Rabbim nasip etti. 8 Aralık günü Esed rejimi düştü ve muhalifler Suriye'yi, Şam'ı ele geçirdi. Ve yeni bir dönem başladı deyim yerindeyse. Şimdi bunu konuşalım müsaadenizle. Öncelikle 61 yıl süren Esed rejiminin düşmesi ne anlama geliyor? Ve kimdir bu Baaz rejimi, nedir? Dinleyicilerimize hani bilmeyenler açısından anlatabilir misiniz? Ve son yaşananları özetleyecek olursanız giriş olarak neler söylersiniz?
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Medyada bir haftadır bu rejimin devrilmesiyle birlikte aktüel olayları duyuyoruz. İsterseniz Baaz rejimi, bunun bizimle olan bağı ve bunun tarihi arka planına medeniyet coğrafyamız programı perspektifinden bakacak olursak önce tarihin en eski dönemlerinden bugüne kadar kısa bir şöyle bir tarihçe yapalım istiyorum.
Lütfen hocam.
Makedon İskender Balkanlardan çıkıyor, Anadolu'yu, Mezopotamya'yı, İran'ı, Hindistan'ı ele geçiriyor. Sonra bir dönüp bakıyor, diyor ki ben bu kadar ülkeyi ele geçirdim ama nasıl yöneteceğim diyor. Yunanistan'da hocası Aristo'ya bir mektup yazıyor, diyor ki buraları nasıl yöneteceğim. Cevap geliyor, diyor ki bir, diyor, azınlıklardan birini iktidara getireceksin, çoğunluk onların hakimiyetinde evet. olacak diyor. İkincisi diyor, onlar için de en kötülerini seçeceksin diyor, üstelik diyor azınlıkların içerisinde en acımasız, en gaddar, en kötülerini seçeceksin diyor. Ve aralarındaki ihtilafları da köpürteceksin diyor. Her defasında onlar başıdara sıktığında sana gelecekler diyor.
Evet.
Şimdi Birinci Dünya, şimdi gelelim 100 yıl öncesine. Birinci Dünya Savaşı sırasında o Sykes-Picot anlaşmasında İngilizler, Fransızlar, Ruslar Anadolu mülkünü paylaşırlarken Churchill şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki biz taksimatı yaptık, sınırları çizdik, Osmanlı mülkünü parçaladık. Bu 100 yıl gider diyor. Ama bir 100 yıl daha gidebilmesi için diyor 3 şey yapacaksınız diyor. Buradaki halkları fakir bırakacaksınız. 2 diyor cahil bırakacaksınız. 3 diyor aralarındaki ihtilafları körükleyeceksiniz diyor. Dikkat edin, petrol denizin üzerinde oturan ülkeler, bakın Suriyelilerin haline bakın.
Huzur yok.
Fakirler, evet. Eğitim düzeylerine bakıyorsunuz. Çocuklar okul görmedi 10 yıldan beri. Ve ihtilaflar, sen Kürtsün, sen Türksün, sen Şiisin, sen Hüsnüsün. Peki İngilizler Osmanlı çekilirken şu andaki Musul, Kerkük'ün olduğu yerler, Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 imzalandığında daha İngiliz ordular oraya gelmemişti. Mütarekeden sonra işgal ettiler. Yine Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Deirizor'da, Rakka'da ve Irak'ın kuzeyindeki Kürt ve Arap bölgelerinde bir araştırma yapıyor İngilizler. Diyorlar ki yeni bir Irak, yeni bir Suriye devleti kurulduğunda siz diyor yeni Türkiye devletinin vatandaşı mı olmak istersiniz yoksa Irak ve Suriye'nin mi? Kahir ekseriyeti %90'ın üzerinde yeni Türkiye'de olmak istiyoruz diyorlar. O halde Anglo-Sakson aklı işlemeye başlıyor. Biz bunları nasıl birbirinden ayırabiliriz? 3 tane bağız kuruluyor. Irak bağısı, Suriye bağısı ve Türkiye bağısı. Bakın çok Türkiye önemli, bağısı evet. da diyorum. Irak bağısında bakıyorsunuz İran şimdi Makedon İskender'e kadar gidiyor. Irak'ta bakıyorsunuz. İran ekseriyeti Arap evet. ve Bağdat, Basra bölgesi Şii yoğunluklu, %60 civarında Şii var. Fakat Tikrit bölgesindeki %20-25'lik Sünni azınlıktan gelen Saddam Hüseyin bağısının başına getiriliyor. Yani Sünni azınlık Şii çoğunluğa hükmetmeye çalışıyor.
Evet.
Suriye'ye geldiğimizde %8'lik de Nusayri azınlık bu Laskiye Tartus yöresinde ve onların başına bunlar getiriliyor. Şimdi Bağız'a geleceğiz.
Sünni, evet.
Türkiye Bağız'ının da başına geçenlere bakın. Menderes'i asan, 1960 darbesini yapan, 1980 darbesini yapan, 28 Şubat'ta adeta Erbakan'ı rahmetli terleten, evet, işte bir sürü darbe planları yapanların soy kütüklerine bakın. En çok Türkçülüğü bunlar yaparlar. Ne Türktürler ne de kökte Müslümandırlar. Çoğu Yahudi dönmesi Sebataistlerdir. Peki ortak paydalarına bakalım. Mesela Suriye bağısıyla Türk bağısının ortak özellikleri vardır. Birincisi, Suriye bağısı herkesi sever, her milleti sever, İranlıyı sever, Rus'u sever, hatta İsrailli'ye bile toleranslar, Türk düşmanıdır. Eski Irak bayrağındaki o kırmızı renk, Osmanlı ve Türkler bizi kan döktü derler. Bak, Suriye bağısı.
Evet.
İkincisi sekülerdir, la dinidir. Hı-hı. Bütün dinlere karşı hoşgörülüdür ama o Müslüman kardeşlere karşı değildir. Bakın bizim Türk bağısına bakalım. Rus'u sever, Ukraynalı'yı sever. Bakın Rus, Ukraynalılar geldi sesini çıkarmadı. İngiliz turist gelir baş üstünde tutar ama Arap'ı sevmezler. Bakın Suriye bağısı Türk'ü sevmez, Türk bağısı Arap'ı sevmez. Bakın ortak paydaları. İkisi de sekülerdir.
Evet.
Türkçülük yapar ama İslamsız bir Türkçüdür. O da Arapçılık yapar, İslamsız var. Suriye bağısının ideoloğu, bir bakıyorsunuz bir Hristiyan, Michel Eflak'tır.
Hı hı.
Hristiyan. Türk bağısının ideoloğuna bakıyorsunuz, Moïse Cohen'dir.
Yahudi.
Tekin Alp ismini kullanmış, Türkçülüğün manifestosunu yazmış. Bunlar basit şeyler midir sizce? Yani bugün şöyle düşündüğümüzde
ince
hesaplarla yapılmış. Sebep ne?
Dokunmuş.
Halep'le Antep, bakın evet. Halep'le Antep, Konya'yla Kayseri'dir. Konya'yla Kayseri arasında ne kadar fark varsa Halep'le Antep arasında o kadar fark vardır. Her şeyiyle, kalesiyle, insanıyla, yemeğiyle, müziğiyle. Ama bir sınır çekmişler, ayırmışlar.
Akrabalar
şu an
bölünmüş.
Kobani diyorlar değil mi? Kürtlerin evet. Çoğu. Kobani ve Aynel Arap.
Aynel Arap.
Aynel Arap'la Suruç arasından bir demir yolu geçiyor. Tel Abyad diyoruz. Bu tarafta Akçakale. Şimdi bizim toponomi diye coğrafyada bir ders vardır. Eski isim şey. Akçakale. Yani oradaki taşların renkli ak oluyor ya. Oradaki tel demek tepe demektir. Tel Abyad beyaz tepedir.
Evet.
Bakın tepelerin ismi aynı. Biri Türkçe, biri Arapça. İnsanlar aynı. Her şeyiyle aynı. Fakat bize bir sınır çekmişler. Daha sonra da öyle bir ideoloji dayatmışlar ki birbirine düşman etmişler. Hatta yüzüne bakamaz hale getirmişler. Şimdi bazı rejimi yıkıldı. Çok şükür. Evet.
Hocam burada bir virgül koyalım mı evet. Müsaadenizle? Bir evet. Ara vermemiz evet. Gerekiyor. Aranın akabinde bazı rejiminin yıkılmasından devam edelim. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde tekrar Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteliğimize devam ediyoruz. İlk bölümde hocam bazı anlayışını bizimle paylaştı ve bazı rejiminin 61 yıl sonra Suriye'de düşmesinin, devrilmesinin ne anlama geliyor? Şimdi orada kalmıştık. Hocam lütfen devam edin.
Şimdi bazı rejimi Suriye demografisini de alt üst etti. Çünkü Suriye içerisinde %8'lik bir azınlık grup ülkenin tamamına çökünce bu defa mesela Türkiye'den Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde olsun o Esma Esad'la Türkiye'ye geldiler gittiler. Evet. Baba Esad öldükten sonra dediler ki yumuşama hareketler olacak falan. Türkiye'nin sunduğu metot gayet basit, açık, şeffaftı. Diyordu ki demokratikleşme yapalım, halkın taleplerine cevap verelim, seçimler olsun. Ya seçimler olsa bunları kimse köye muhtarı bile yapmaz ki. Zaten bir azınlıklar, iki de nefret ediyor insanlar. Yani bir avuç...
Yıllarca zulümle...
bir avuç o Şebbiha dediğimiz istihbarat teşkilatıyla o işte Suriye rejim muhafızlarının dışında bunları seven kimse yok.
Korku imparatorluğu
kurmuşlar. Korku imparatorluğu. İşte gördük o Sedne hapishanesinde yani, yapılan
konuşacağız
zulümleri.
Konuşacağız onları da. Evet.
Şimdi böyle bir rejim nasıl açılım yapar ki? Açıldığı an zaten o yarıktan aşağı kendisi düşeceğini düştü. Biliyor. Bu nedenle de her ne pahasına olursa olsun bakın bu tür dünyadaki rejimlerin bakın Romanya'daki Çavuşesku, Filipinler'deki Marcos rejim olsun. Yani bütün dünyadaki bu rejimlerin tamamının ortak özelliği kanının son damlasına kadar direniyorlar. Bazı uyanıklar parasını alıp yurt dışına kaçıyor. Ki evet, bu Esed ailesinin yaptığı gibi. Tabii. Bazıları da daha omurgalı duruyor. Mesela Saddam Hüseyin ülkesinde.
Kaddafi.
Kaddafi dedi ki ben gitmem de ülkemde kalırım dedi. Ve Kaddafi, bakınız Kaddafi, Saddam Hüseyin bu Esed ailesine göre çok çok çok daha halkın yanında çok çok daha insandır yani. Bunlar insanlık ötesi bir şey.
Maalesef evet.
Yani şimdi bakınız Saddam'ın veya Kaddafi ülkesini imar etti. Herkese yani çok büyük konfor, lüks. Yani insanlar elektrik parası, doğal gaz parası vermiyordu. Çok lüks bir hayat yaşıyordu.
Petrol ucuz.
Libyalılar rahat battı da Kaddafi'yi evet. devirdiler. Fakat bu Suriye bağısı çok farklı bir şeydi. Onun için öncelikle şunu söyleyelim. İsrail'e dikkat çekiyorum. İsrailli bir bakan diyor ki biz diyor bu coğrafyada azınlığız diyor. Dolayısıyla diyor bu coğrafyadaki azınlıklarla iş tutacağız ve onlarla müttefik olacağız diyor. Yeni Suriye'de diyor bizim diyor müttefikimiz diyor Kürtlerdir diyor. Hemen şeydeki Dürzilerdir diyor. Golan'ın eteklerinde
evet.
ve Lasker civarındaki Nusayrilerdir diyor. Bakınız hemen şeyini ortaya koydu. Peki Suriye coğrafyasında bundan sonra Türkiye'nin yapması gerekenleri vesaire konuşacağız ama şuna dikkat edelim. Bundan sonra Suriye için en önemli tehditin İsrail olduğunu artık bu Fırat'ın doğusunun da diğerlerinde evet. fazla bir problem olacağını ben şahsen
sanıyorum. Peki hocam tam bu noktada hep konuşulan sorulan bir soru var. Aslında bu devrim o kadar kolay oldu ki arkasında Amerika var, İsrail var. Neden? Çünkü Esed rejiminin düşmesi İsrail'in işine yarar. Orayı parçalayacaklar. İşte bir Kürt devleti kuracaklar. İsrail kendine kalan kısmı alacak vesaire şeklinde. Komplo teorileri var. Buna nasıl yaklaşırsınız?
İsterseniz bu komplo teorilerine bir mizahi bir şeyle cevap vereyim. Ünlü bir ressam parasız kalıyor ve aç. Ama çok ünlü bir ressam. Gidiyor lokantacıya diyor ki ben diyor senin diyor kara kalem şeyini portreni çizeyim. Sen de benim karnımı doyur diyor. Lokantacı bu ressamın bir tipine bakıyor. Diyor ki herhalde bir Allah'ın kulu aç diyor doyurayım da diyor sevabına. Ve adam çorbasını, etlisini, tatlısını böyle yiyor da yiyor. Sonra eline kalemi alıyor 10 dakikada çok muhteşem bir kara kalem şey çiziyor. Diyor ki ya diyor 5 dakikada diyor çok muhteşem bir şey çizdin diyor kara kalem.
Evet.
Diyor ki yok efendim diyor 30 yıl artı 5 dakika diyor.
Evet.
30 yıl artı. Şimdi biz 7-8 günde bu devrim gerçekleşti. Esad şey düştü diyoruz ama onun bir perde evet. gerisi var. O perde gerisinin isterseniz ben serencamını kısaca bir özetlemek istiyorum. Afrin düştükten sonra biz bizim Vakfın İnsani Yardım bölümünden Serdar Bey'le Suriye'ye gitmiştik. Azez'den girdik. Bu Azez, Afrin o bölgeleri gezerken mesela Tel Rifat'tan evini, ocağını terk edip bu Afrin, Azez arasında zeytinliklerin arasında çadırda yaşayan on binlerce insan vardı. Sonra ertesi gün Cilvegözü'nden giriş yaptık. Hatay'ın Cilvegözü ilçesinden. Şimdi Azez'e Kilis'ten giriyorsunuz. Cilvegözü'nden giriş yaptık. İdlib'e giderken daha güneyde Eriha'ya kadar gittik. Orada Atme mülteci kampı vardı. Yüz binlerce insan böyle barak çadırlarda yaşıyorduk. Daha sonra biriket evler falan yapıldı Türkiye'den giden yardımlarla. İşte bir taraftan da İran destekli o Lübnan Hizbullah'ı karadan ve Rusların o Himeym'in üstünden kalkan uçaklar da havadan bombardıman yaparak bu insanları katlederken süpürme harekatı yaptılar. İdlib'e kadar getirdiler. Ve Türkiye orada tekrar devreye girdi. Türkiye aslında bir taraftan da kendi milli çıkarlarını düşünerek devreye girdi. Dedi ki bak benim ülkemde 3 milyon Suriyeli mülteci var. Siz bu süpürme harekatıyla bir 3 milyon daha Türkiye'ye getireceksiniz. Ben bunu kabul etmiyorum dedi. Ve Bu aslında bütün dünyaca da makul bir şeydi. Avrupa'ya döndü. Dedi ki bakın ben bunları alırım direkt Avrupa'ya
yollarım.
Ve Avrupa'da korktu. Derken bir masa kuruldu ve o İdlib çevresinde bir Türkiye güvenlik şemsiyesi oluşturdu. İşte yıllardır bizim Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet, askeriye gitti onları eğitti, donattı. Bir taraftan İdlib'de bu HTŞ olsun, yani Heyet-i Tahrir-i Şam vardı, Ahrar-ı Şam vardı, ne bileyim Selahattin Eyyubi, yani aklınıza gelecek envai çeşit gruplar vardı. Türkiye bunların çok böyle rigid, aşırı uçlarını bir şekilde elimine etti. Arkasından bir taraftan da Azez bölgesinde, o ilk Fırat Kalkanı bölgesinde, ki o zamanlar 600 dolar falan maaş veriyordu o kişilere, şey yaptı, eğitti, donattı. Çoğu Halepli Türkmenlerden oluşan, evet, Suriye Milli Ordusu'nun çekirdeğini oluşturdu. Şu anda Suriye Milli Ordusu tamamen Türkiye'nin eğitimiyle donattığı bir ordu. Şeylere de lojistik destek verdi, bu İdlib yöresinde olanlara. Ve bu insanların içerisinde hatırı sayılır ölçüde Çeçenistan'dan, Özbekistan'dan, evet, Kafkaslardan, Türkistan'dan gelen Rus hümülüne kaçan savaşçılar var. Yani bu insanların yegane hedefi hem Esed rejimine hem de Ruslara karşı, bakın Kafkaslardan gelenlerin. Şimdi düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesi hesabı. Türkiye bu insanların nasıl olsa erzağını, gıdasını, cilve gözünden giden tırlar olmasa o insanlar orada ne yiyecekti? 3-4 milyon insan. Ve bunlar yıllar içerisinde eğitildi, donatıldı. Ve şu mesaj verildi. Dendi ki, yani Türkiye'deki devlet aklı da şunu gördü. Biz bu mültecileri göndermezsek mesela belediye seçimlerini AK Parti'nin kazanmasının en önemli 10 tanesi, yani sebep saysak %50'si bu mülteci sorunudur.
Evet, kaybetmesinin.
Evet, yarısı yani. Evet. Bir sürü sebep sayılabilir ama birinci madde budur.
Neredeyse şey de gidiyordu, evet, yani genel seçim de gidiyordu.
Ve bu artık belli bir çözüm üretilmesi gerekiyordu. Şimdi Türk ordusu, şöyle bir senaryo kuralım. Türk ordusu olsaydı bu HTŞ'nin yerinde, sınırdan girip bütün boydan boya Suriye'yi, rejimi devirseydi, Amerika ne derdi, Avrupa ne derdi, Rusya, tabii, ne derdi, İran, herkes bize
dünya
düşman
ayağa
olurdu. Türkiye ne yaptı bunu? Tereyağına. Ve Türkiye'nin içerisinde bazı aymazlar, Türkiye bağısı ve bir takım muhafazakar geçinen partiler, bu işi CIA mi yaptı, bu işi şu mu yaptı, bu iş hala kendine güvenemeyen böyle sömürge mantıklı ezikler. Buna cevabı İbrahim Kalın dün akşam Emevi Camisi'nde namaz kılarak verdi.
Biz varız dedi.
Biz varız dedi.
Evet.
Biz varız dedi ya. Niye siz onu bunu arıyorsunuz ya? Biz varız dedi. Amerika, evet, Batı süt sağmayacağı ineğe ot vermez. Suriye'de zaten petrolün, doğal gazın, su kaynaklarının üzerine PYD aracılığıyla çöktü. Suriye'nin geri kalan bölgesindeki insanlar yardıma muhtaç insanlar. Buraya niye yardım etsin ki?
Evet, ya zaten rejim de son yıllarda artık güçsüzdü. Direkt ABD ya da İsrail müdahale edip zaten rejimi düşürebilirdi, değil mi hocam? Ama işlerine geliyordu rejimin yaşaması.
Şu andaki rejimin yaşaması, tabii, bakın en çok rejimin yaşaması İsrail'in işine geliyor. Tabii. Ürdün'deki sistemin yaşaması İsrail'in işine geliyor. Mısır'daki rejimin yaşaması İsrail'in işine geliyor. Bunlar sanki, dikkat edin, size bir ölçü veriyorum. Bir ülkenin ordusu, bakın bir ülkenin ordusu, dışarıdaki düşmana karşı değil de içerideki isyana karşı kendini konuşlamışsa, o ordu o ülkenin ordusu değildir.
Evet.
Türkiye'de bakın askerimiz, istihbaratımız daha yeni yeni, yani milli istihbarat, ben çocukluğumda, gençliğimde, üniversite öğrenciliğimizde, yani biz bir kitap okursak MİT bizi fişliyor mu filan diye korkumuzdan ödümüz kopardı.
Yıllarca CIA ödedi MİT, evet, müsteşarının maaşını.
Bir ülkenin istihbaratı, bir ülkenin askeri dışarıdan gelen düşmana karşı vatandaşını korur. İçeride hırsızı, uğursuzu emniyet teşkilatı. Zaten Amerika'da bir CIA vardır, bir FBI vardır. Amerika'daki suçluları FBI derdest eder. Dışarıda operasyonu CIA yapar. bizim MIT'in Türkiye içerisinde sadece Türkiye aleyhine ajanlık yapan, casusluk yapan insanlarla iş olması lazım. Yoksa hırsızla, uğursuzla istihbaratı ne iş olur ya?
Evet.
Türkiye'de yıllarca simitçi, gazozcu, şiribon bilmem kebapçısını 28 Şubat'ta MIT fişliyordu bunlar irticacı falan diye. İşte bu da bağız kafasıdır. Yavaş evet. yavaş çok şükür Türkiye'de bu değişim dönüşüm olmaya başladı. Buna evet. ne kadar şükretsek azdır.
Evet. Şimdi hocam bir zafer söz konusu. Allah'a hamdolsun. Muhalifler kim? Biraz da buna bakalım. Evet, Esed rejimi devrildi. Bu arada Rusya'ya kaçtığını Rusya kendi açıkladı. Bunu da belirtelim. Muhalifler kim? Heyet Tahrir-i Şam var. İşte mesela bir de ABD destekli Suriye Özgür Ordusu var. Türkiye'nin eğittiği Milli Suriye Ordusu var. Bu farklılıkları
şimdi,
nasıl anlatırsınız?
Muhalifleri şöyle kategorize edelim. Nasıl ki dünyada iki tane düzen vardır. Biri küreselciler, bir de ulusalcılar.
Evet.
Dünyadaki bu terör aktörlerinin de veyahut da rejime baş kaldıran yahut da ülkelerinin daha iyi olması için yönetimle mücadele eden grupları biz iki kategoriye koyuyoruz. Bir, yerli ve milli olanlar, iki, dışarıdan gelenler. Şimdi hiçbir ülkede dışarıdan gelerek orada kalıcı bir şey yapmak mümkün değildir. Bakın Çeçenistan'da o Şeyh Şamil bu Dağıstan'da Çeçen evet. o Şeyh Şamil ve o 1860'lı yıllardaki direniş milli direnişti ve Rusya'yı dize getirmişti. Fakat 90'lı yıllarda o Suud kanalıyla o El-Kaide'ler gitti oraya. Oradaki insanları ya Ruslara karşı örgütledi vesaire, kan gövdeyi götürdü. Sonuç ortada. Her taraf yıkıldı gitti. Veya işte bu DAEŞ, IŞİD, işte Musul'da olanlar, Suriye'nin yakılıp yıkılmasında o IŞİD'in rolünü görüyoruz. O halde muhalefet, rejime karşı muhalefet o ülkenin çocukları tarafından olursa başarılı olur. Şimdi Golani'nin portresine baktığımızda zengin ve aristokrat bir aileden geliyor zaten. Suudi Arabistan doğumlu ve
aslında Golanlı değil mi?
Golan. Zaten evet. Golani.
Oradan ismi, geliyor.
Golani falan diyorlardı. Şimdi Golani'dir Golani. Bu insan.
Evet.
Ve bir ara bu El-Kaide olsun.
DAEŞ olsun.
El-Kaide unsurları içerisinde Nusra cephesinde yani Saddam devrilmesinden sonra Amerika'nın oradaki insanlara yapmış olduğu, Amerikan askerlerinin yapmış olduğu zulme başkaldırı olarak doğmuştur Nusra cephesi. Afganistan kaidesi de onlara yardıma gelmiştir aslında. Yani Amerika tıpkı bu Esad rejiminin insanlara yaptığı zulm gibi Irak'ta mesela diyelim ki bir aşiret reisini karısının çocuğunun önünde tutukluyorlar, soyuyorlar, eziyet ediyor. O insanlara yapılabilecek en büyük zulümdü. Ve ona karşı bir isyan olarak çıkmıştı Nusra cephesi falan. Ve Golani o harekete katılıyor. Ve Bağdat'ta hapishanede yatıyor. Hikaye uzun. Pardon, Irak'ta hapishanede yatıyor. Hapishane arkadaşları içerisinde o şeyin lideri
Bağdadi
ile tanışıyor evet. vesaire. Fakat orada fikir anlaşmazlığı şu çıkıyor. Yani bunlar küresel bir cihat diyorlar. Diyorlar ki Golani, ben diyor böyle bir fikre katılmıyorum. Ben Suriyeliyim ve Suriye'de direniş örgütü kuracağım ve Esad rejiminden Suriye halkını kurtaracağım. Yani Libya'yı gitsin Libyalılar kurtarsın. Afganistan'a evet. Afgan. Yani Golani bu yönüyle Nusra cephesinden ve El-Kaide'den ayrılıyor. Ve İdlib bölgesinde direniş hareketini kuruyor. Şimdi Golani'yi direkt o cihadi dedi Batılıların tırnak içerisinde evet. ayıran özellik diyor ki ben kendi bu toprağın çocuğuyum ve burada Esed'e karşı direniş hareketini başlatıyorum diyor. Bunlar içerisinde farklı bir takım görüşler oldu falan. Bunun bu kadar düzenli, uyumlu ve Batı'ya ve İsrail'e koz vermeden bunca böyle soft power dediğimiz yumuşak bir güçle Şam'ın ele geçirilmesinden bizim Türk devlet aklı vardır. Ona dendi ki bak sen ne kadar başarılı olursan ol, sana terörist yaftasını vururlar seni
alaşağı ederler.
O da bunu gördü ve şu anda Türk devlet aklıyla onların cephedeki mücadelesi evet. ortak gidiyor. Biz o cephede kendi komandolarımızı sürsek bu kadar etkili olmayabilirdi. Çünkü biz dışarılıklı bir unsuruz. Fakat onlar o İdlib'in çocukları. Mesela Deir ez-Zor nasıl ele geçirildi? Bakın şunu söylüyorum. Deir ez-Zor'da bu Golani'nin komutanları içerisinde Deir ez-Zorlu bir kişi diyor ki git oraya diyor. Kendi ailenden, kendi aşiretinden o insanları örgütle şeye karşı diyor. Yani çok küçük bir grup gidiyor ama Deir ez-Zorlu bu. Peki bütün bunları söyledikten sonra şunu ifade edebilirim. Muhalifler sadece bir tek grup değil, çok değişik gruplardan oluşuyor ama ortak paydaları Suriyeli olmaları. Çok acı çektiler, çok zulüm gördüler ve Türk devlet aklı onlara diyor ki bak kendi aranızda şeye girerseniz,
cedelleşmeye,
post kavgasına girerseniz ki Afganistan'da bu yaşandı. Çok kanlı bir şekilde yaşandı. Ve Esed döneminde ararsınız. Bu nedenle Türkiye bir taraftan onlara lojistik destek veriyor. Bir taraftan onların neyi nasıl yapması gerektiği konusunda telkinlerde bulunuyor. Bir taraftan da çıkıntılık yapanın da başını koparıyor.
Evet.
Bunu da ayrıca not etmekte fayda var.
Evet hocam. Şimdi devam edelim. Bundan sonra ne olacak? Suriye'de bizi ne bekliyor? Suriye'de Türkiye'nin etkisi bundan sonraki dönemde ne kadar olacak? Bunları konuşalım hocam. Herhalde Mart ayına kadar geçiş süreci var. Bir başbakan atandı. Bir de geçici Suriye başkanı var. Abdurrahman Mustafa. Yani tam olarak kim nerededir? Bunu anlatabilir misiniz hocam? Bundan sonrası için de ne
önce
olacak?
Önce şunu söyleyelim. Suriye ile Türkiye'nin insanları, az önce söyledim ya Antep'le Halep ilişkisini. Biz etle tırnak gibiyiz. 9 kilometre civarında sınırımız var. İşte Türkiye'nin Orta Doğu İslam dünyası ve Arap dünyasıyla bağını kesmek için bir tampon gibi adeta Suriye rejimi önümüzde duruyor idi. Zaten 1950'ye kadar bir şey yapmalarına gerek yoktu. Bütün Araplarla, İslam dünyasıyla aramıza, kendi kendimize bariyer örmüştük. Ondan sonra da bu Baas rejimi geldi, bir bariyer ördü ve bizim yani Arap dünyasına kim ta Habur sınır kapısına kadar gidip Irak'ın kuzeyinden oralarda dolaşmamız gerekiyordu. Halbuki Suriye'den hemen Ürdün, bütün bölgeye ulaşabilirdik. Şimdi bundan sonra neler olacak onu söyleyeyim. Türkiye devlet koruma becerisine sahip bir ülkedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sıfırdan kuran bir ülkeyiz biz. Somali'de 90'lı yıllarda yıkılmış, dağılmış, adeta korsanların yuvası haline gelmiş bir yapıdan şu anda emniyet teşkilatımızla, polislerini, askeriye teşkilatımızla Somali ordusunu eğitip donatan, limanlarını işleten, havalanlarını yapan ve Somali'de yeni bir devlet teşkilatı kuran ülke yine Türkiye'dir. Şimdi yeni Suriye'nin modeli ne olacak? Ben birkaç şey söyleyelim. Mesela Belarus modeli olabilir. Şu an Belarus bağımsız bir ülkedir. Rusya da bağımsız bir ülkedir. Ama Belarus Rusya'nın kanatları altında bir ülkedir.
Evet.
Böyle bir model olabilir. İkincisi Kanada Amerika Birleşik Devletleri modeli olabilir. İkisi ayrı bir devlettir ama Kanada ile ABD yani
yedikleri içtikleri ayrı gitmez.
Ayrı gitmez. Üçüncü bir model Amerika Birleşik Devletleri İngiltere modeli olabilir. Anglo-Sakson aklıdır. İkisi ayrı bir devlettir ama dünya siyasetinde hep böyle ortak.
Biri açıktan biri gizliden
hareket ederler. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. İngiltere nerede?
Tam da bunu soracaktım
İngiltere
hocam.
İngiltere nerede? Yani. Bütün sınırları çizen, Orta Doğu'da her senaryoyu yazan İngiltere'yi biz göremiyoruz.
Her taşın altından çıkan.
Evet. İngiltere'den biz bazı şeyleri öğrendik. Mesela diyorlar ki bu HTŞ'nin arkasında kim var HTŞ? Türkiye var.
Evet.
Şimdi İngiltere nerede biliyor musunuz? İngiltere Ürdün'dedir. İngiltere Birleşik Arap Emirlikleri'ndedir. Yani Ürdün demek İngiltere demektir.
Evet.
Şimdi geçen haftalarda bir öğrencimiz ben Babül Mendeb Boğaz'ın stratejik önemi diye yüksek lisans tezi vardı. Hatta İLAM'da okuduk tezin önemli bir kısmını. Şimdi Orada tezin içerisinde bir bölüm okuyorum ben. Babülmendeb Boğazı'nın, yani bugün işte Somali, de işte Yemen'le Somali arasındadır Babülmendeb Boğazı'nın, o çıkışında Perim Adası var. Perim Adası'nın Araplar Meyyun Adası diyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu hengamede geçtiğimiz yıllarda bir üs kurmuş. Allah Allah. Birleşik Arap Emirlikleri'nin öyle stratejik bir boğaza böyle bir zamanda üs kurabilme stratejik aklı yoktur. Bu İngiliz üssüdür. Evet. İngiltere o boğazı kontrol eden adaya üssünü kuruyor ama Birleşik Arap Emirlikleri maskesi takarak kuruyor. Evet. İsrail'i Amerika direkt bodoslamasına silah vererek koruyor. İngiltere Ürdün üzerinden koruyor. Şu anda Blinken Türkiye'ye geldi. Tehditle, şantajla bu Fırat'ın doğusuna
geçmeyin
diye bize kol bükmeye geldi aslında. Ve diyelim ki biz Amerika'ya gereken cevabı vereceğiz. Ama İngiltere ne yapıyor? B planını uyguluyor. Yani? Türkiye'nin yanında yer alıyor.
Kazananın yanında.
Ben diyor seninle beraber de büyük ihaleler açılırsa diyor Türkiye'nin dostu olarak. Bu akıl Anglo-Sakson aklıdır. Bir koluyla tehdit eder, öbür koluyla da seninle yan yana. Ama yazı gelse de kazanıyor, tura gelse de kazanıyor. Bu akıl Anglo-Sakson aklı bu Siyonistlerden de çok daha ötedir. Çünkü bu Siyonistlerin veyahut da bu İsrail'in bir arz-ı mevut hayali vardır. Yani Nil'den Fırat'a kadar. Ama Siyonistler ta Sarı Deniz'deki Çin'i de düşünüyor. Brezilya'yı da düşünüyor. Onlar dünya küresel hakimiyet peşinde. Bu nedenle yani İngiliz'i göz ardı edersek hikayeyi yanlış okumuş oluruz.
Kaçırmış oluruz. Evet. Hocam.
Nerede kaldık? Siz bir şey sordunuz ama ben İngiltere'ye daldım.
Bundan sonrası için Suriye'de nasıl model
Suriye'de nasıl bir model olacak?
Evet.
Şimdi Suriye'de Türkiye'nin önerdiği model şu. Önce Suriye'nin demografik yapısına bir göz atalım. Tamam. Ondan sonra. Şimdi Suriye'nin 2/3 yaklaşık olarak Sünni Araplardan oluşuyor. Yani bu başta Şam, Deir ez-Zor, Rakka, Hama, Humus olmak üzere oralarda Sünni Araplar çoğunlukta. Sonra baktığımızda %8 civarında şu andaki şeyler var, Nusayriler var. Akdeniz kıyılarında. Dürziler var. Bu Golan tepelerinde. Bu Ürdün, İsrail sınırına yakın. Kürtler var ve Türkmenler var. Bu 5 tane ana, yani Araplardan sonra yaklaşık %5-10 arası nüfusa sahip olan, demek ki Nusayriler, Dürziler, Kürtler ve Türkmenler var. Şimdi Nusayriler ve Dürzilerin bölgesi yoğun olmasına rağmen Kürtler ve Türkmenlerin durumu biraz karışık. Kürtler batılı kaynaklara göre %7'lik bir nüfus oranına sahiptir ve 5 yerde kümelenmiştir. Birisi en doğuda, hemen bizim Nusaybin'in güneyinde ve Kamışlı Haseke bölgesinde, Haseke vilayetindedir. Birinci çoğunlukta olduğu. İkincisi Sürüç'ün güneyinde, onların Kobani dedikleri
Aynel Arap.
Aynel Arap bölgesinde. Üçüncü hemen bizim Hassa ilçemizin karşısında Afrin bölgesinde. Dördüncüsü Halep'te. Halep'in iki mahallesinde şu anda Kürt nüfus vardır.
Evet.
Beşincisi Şam'da. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sizin %7'lik bir nüfusunuz var. 1,5 milyon Kürt nüfus var. Şam şehrinde. Halep'te iki mahalledesiniz. Afrin'desiniz. Aynel Arap'tasınız ve Kamışlı. Şimdi siz buradan nasıl bir devlet oluşturacaksınız? Yani biriyle biri arasında şu anda Amerika'nın verdiği silahlarla, yani o siz Kamışlı Haseke arasından çıkıp gidiyorsunuz. Nüfusunun %95'i Arap Sünni olan Rakka'ya, Deir ez-Zor'a çöküyorsunuz. Peki bunu nasıl başardılar derseniz önce YPG dediler PKK'ya.
Evet.
Sonra PYD dediler. O da tutmadı. SDG dediler. SDG nedir? Suriye Demokratik
Güçleri.
Peki SDG'nin yapısı nasıldı? %70'ini Arap aşiretlerinden oluşturdular. yani şu anda Rakka'dan Deiriz oradaki Arap aşiretlerini de işin içine soktular. Ve SDG'yi, Suriye Demokratik Güçleri. Yani sadece bunlar Kürt bile değil, Arap.
Evet.
Peki Türk devlet aklı ne yaptı? Bakın ne yaptı? Bu Şam'ın rejimden ele geçirilmesinden sonra, pazar günden sonra önce Münbiç bölgesi temizlendi. Arkasından işte Golani bir komutanını Deirizor'a gönderdi. Hı-hı. Sadece bir komutanını gönderdi. Küçük bir birlikle oradaki yerli ahali taşla, sopayla, elindeki kazma kürekle oradaki PKK'lılar kovaladılar. Çünkü %95. Ondan sonra dediler ki şimdi Rakka'ya sıra geldi. Hı-hı. O SDG'nin içerisindeki Arap aşiretlerine gelin. Arapların şöyle bir özelliği vardır. Bakın ben bunu hacca umreye gittiğimizde falan oradaki Arap entelektüellerle konuştuğumuzda şunu söylüyordum. Ya siz niye bu kadar Amerikancısınız o Suudlara falan.
Yani dedi,
Araplar yani. Mesela hatta vekil şey yaparlar. Biri gidip bir ticaret yapacaksa o şehirde bir vekil bulurlar kendisine. Öyle ticarete başlarlar. Yani siz bir esnafsanız Suudi Arabistan'da, orada bir Suudi yerlisi sana şey olması lazım. Kefalet. Evet. Bu Hazreti Peygamber zamanında bile vardı. Hmm. Diyor ki biz birinin şemsiyesinin altına gireceksek en güçlünün arkasında dururuz. Türkiye güçlü olsun, hepimiz arkasında dururuz. Şimdi orada Amerika vardı. Silah gücü ondaydı. Aşiretler oradan taraf. Şimdi artık böyle bir şey kalmadı. O Arap aşiretlerini SDG'nin içerisinden kopardıktan sonra güneyden Rakka Deirizor, kuzeyden de Türkiye'nin zaten evet. O elinde tapu senedi gibi 32 kilometre sınırdan itibaren kontrol altına alabilir. Bunu Amerika'ya diyecek ki sen oradaki üstlerin, askerin varsa çek, ben operasyona başlıyorum. Önümüzdeki günlerde, daha bu Trump gelmeden. Hı hı. Şimdi 32 kilometre Türkiye'yi kıyıdan girerse Deirizor ve Rakka'da Arap aşiret, bunlar toz gibi orada sıkışıp kalacaklar. Ve ilk defa şunu söyledi Türkiye, önceden milli güvenlik falan, tıpkı Hindistan'ın veya Sri Lanka'daki Tamil gerillalarına yaptığı gibi, onlarda da böyle bir silahlı tetiş örgütü, hepsini öldürdüler. Dolayısıyla o sorun bitti. Bazen de sorunu kökünden yok ederek. Türkiye dedi ki ya akıllarını başına alırlar, silahlarını bırakıp giderler, ya da imha ederiz dedi. Bakın ilk defa bunu kullandı. Amerika'ya diyor ki senin 1000 tane askeri var Amerika'nın orada. Yani bütün Suriye coğrafyasında 1000 askeri var Amerika'nın. 1000 askerle ne yapacak Amerika? Geri tekrar gelip Türkiye ile mi savaşacak? Zor görünce sıkışıp tasıt. Amerika'ya diyoruz ki onurlu bir şekilde tasını evet. tarağını topla git.
Trump zaten diyor bizim meselemiz değil diyor.
O PKK'lılara da şunu söylüyor evet. Türkiye. Gidebileceğin yere git, sana bir süre veriyoruz. Ha sonra Türkiye'nin projesi nedir? Türkiye Suriye'deki Kürtlerin kendi ocağında, evinde, Afrin'dekinin de, Aynal Arap'takinin de gidip 2010 öncesi hangi, bu tarla kiminse, Kürdünse de, Türkünse de, Arabınsa da herkes tarlasının, dükkanının, bağının, bahçesinin başına gitsin diyor. Yani Türkiye'nin tezi bu. Ve Kürtler bu şeyden ibaret değildir ki. Nasıl diyeyim?
PKK'da. YPG'den.
Biz 80'li evet. yıllarda öğrenciyken mesela benim en çok okuduğum, bizim öyle kitap evine giderdik, bize kitap okudu. Said Ramazan el-Buiti'nin kitaplarını okurduk biz. Baktığım şu anda Buti Botan Çayı'nın kenarında Cizre'de doğmuş bir Kürt alimi. 1928'de doğmuş, 34'te babası hicret etmiş Şam'a. Orada profesör olmuş ve bakın o bir figür. Said Havva'yı okuduk, o da bu Hama direnişinin Suriye'nin yetiştirmiş olduğu evet. alimlerden biri. İslam diye bir kitabı vardı. Bakın biz Suriye'de bu direniş hareketleri, mesela İhvan hareketinin, mesela konuyu biraz değiştireceğim ama bir parantez açıyorum. Hı hı. Tunus'tan Mısır'a, İslam coğrafyasına, hatta Türkiye'deki Milli Görüş Hareketi bile bu tabii İhvan Müslümin hareketinin bir şeyidir. Gazze'deki Hamas'a hı hı. da bunu örnek verebiliriz. Fakat mesela Tunus'taki İhvan hiçbir zaman silaha sarılmamıştır. Fakat Hama'da 70'li yıllarda İhvan hareketi silahlı mücadeleyi tercih ettiği için Ramazan el-Buti buna karşı çıkmış. Ben demiş silahlı mücadeleye karşıyım. Bu Baas rejimi de olsa. Biz bunu ikna ile yaparız. Onun için rejim Said Ramazan el-Buti'yi el üstünde tutmuştur. ona üniversite dekanlığı vermişti. Profesör Kürt bir alimdir bu. Evet. Kitapları da ehli sünnet üzerinedir. Fakat 80'li yaşlarda bu şey olayları olduğunda, nasıl diyeyim, Arap Baharı olduğunda hala Suriye'de rejime karşı isyan edilmemesi gerektiği yönde fetva verince de öldürülmüştür. Hmm. Bakın. Demek ki bir Kürt gerçeği Suriye'de var. Yani bu YPG ile PKK ile değil. Yani 50 yıl önce de, Baas rejimi öncesinde de Suriye'nin belli bölgelerinde yaşayan bir Kürt nüfus vardı. Ve Türkiye'nin tezi diyor ki mesela Halep ele geçirilince o iki mahallede yuvalanan PKK'lılar kaçtılar. Ama Türkiye'nin telkiniyle Golani dedi ki oradaki Kürtler yerinde dursun. Yani Halep'in o iki mahallesi Şeyh Maksut'ta Kürtlerin mahallesi, Kürtler duruyorlar orada. Yani demek ki Türkiye'nin bir insanların etnik, dini, mezhebi farklılıklarından dolayı herhangi bir şey yok. Burada dikkate değer bir şey, İran kendi oradaki Şia uzantılarıyla karıştırmak isteyecektir. Amerika DAEŞ uzantılarıyla karıştırmak Hı-hı. isteyecektir. Patlama mesela İran devriminden sonra da böyle çok büyük başbakanlara suikastler oldu, patlamalar oldu. Bunlar boş durmayacaktır bundan sonra. Onun için de yeni yönetimin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin tezi şu, bir nüfus sayımı yapılsın. Herkes nüfus ekseriyeti oranında temsil edildiği bir parlamento kurulsun. Ama öyle laik falan değil. İslami referanslı olan, Batı'nın da böyle Afganistan olur filan diyorlar. Suriye hiçbir zaman Afganistan olmaz. Suriye'nin demografik yapısında bir ticaret kültürü vardır. Yani Finikeliler tam milattan önceki dönemde bile tüccar bir millettir. Ve Lübnanlılar ve Suriyeliler dünyanın dört bir yanında ticaret yapan, Arapların içerisinde en çok kafası çalışan tüccar millettir. Halepli tüccarlar bizim Türkiye'deki tüccarları cebinden çıkarırlar şeyden. Yani böyle şey olarak söz konusu ticaret olduğunda ve toprakları verimdir, en kısa zamanda ayağa kalkacaktır. Ama model olarak Türkiye diyor ki herkesi kapsasın, herkesin kendini temsil edebildiği ama en kısa zamanda yaraların sarıldığı, eski defterlerin karıştırılmadığı yeni bir Suriye'nin olmasını Türkiye destekliyor. Ama bu model Türkiye-Suriye ilişkilerinde Belarus modeli mi olacak, Kuzey Kıbrıs modeli mi olacak? Evet. Kanada ABD modeli mi olacak?
Onu göreceğiz.
ABD İngiltere modeli mi olacak? Veya yeni bir orijinal bir model mi olacak? Göreceğiz ama bundan sonra Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler hiçbir zaman eskisi gibi hasmane olmayacak ve etle kemik gibi.
İnşallah.
Ve bu gelen mülteciler de bizim diasporamız olacak.
Tam da bunu soracağım hocam. Vaktimiz de çok daralıyor. Evet. Onun için biraz hızlı geçelim. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte dünyanın çeşitli yerlerindeki başta Türkiye olmak üzere mülteciler, Suriyeli mülteciler kutlamalar yaptılar ve herkes de şunu söylüyor. Görmesem de bilmesem de o Türkiye'de doğanlar ya da gittikleri yerde doğanlar vatanımıza gideceğiz diyorlar. Evet. Ve bir tersine göç başlamış durumda. Suriyelilerin kendi vatanlarına dönmesi ne anlama geliyor Türkiye için? Buradan başlayalım.
Şimdi bu coğrafyada bir de şey kültürü vardır. Böyle ganimet kültürü. Şimdi Şam düştükten sonra Türkiye'deki Suriyelilerin hemen sınır kapısına hücum etmelerinin bir sebebi mesela bizim ailecek yardım ettiğimiz bir aile var. Kadın öğretmen, eşi de ticaretle uğraşıyormuş. Adamlar gelmişler merdiven altı bir yerde yaşama mücadelesi veriyorlar yakacıkta. Diyor ki evimiz vardı, arabamız vardı. Yani evini, eşyasını, arabasını,
bahçemiz.
Yani arabasıyla birlikte bırakıp kaçmışlar. Evet. Şimdi o insanların erkekleri veya işte şu anda gidebilecek durumda olanlar bir an evvel gidiyorlar. Evimiz, arabamız, bağımız, bahçemiz, dükkanımız ne halde? Şu an gidenler durum tespiti yapmaya gidiyorlar. Temelli giden yok. Niye? Çünkü Suriyeliler kalabalık, yani çocuk sayıları fazladır. Ve Türkiye'de 13 yıl içerisinde 900.000 bebek doğmuş. Evet. Bakın bunların mesela bir kısmı 7-8 yaşlarına gelmiyor. Türkçe konuşuyorlar. Okula başladılar. Çocuklar okulda olan ailelerin şu anda gitmesini beklemek, bizim bile tayinimiz çıksa bir yere gitsek erkek gider gelir, Haziran'dan sonra ev taşınır. Evet. Yani Haziran'a kadar Türkiye'den Suriye'ye böyle ciddi bir göç hareketinin olmasını bekleyemeyiz. O gidenler de geri gelecektir ama Haziran'dan sonra büyük bir
göç
olacaktır. Ama şunu da unutmayalım. Bir kısmı da burada evlilik yapmıştır. Burada iş kurmuştur. Burada bir düzen kurmuştur. Suriye'de de dikili çöpü yoktur zaten. Yani evet. Suriye'de de zaten bir çalışanmış, burada çalışıyor. Onlar da kalır bir kısmı. Fakat hem gidenler hem kalanlar Türkiye-Suriye arasında bir köprü olacaktır. Tabii. Ve bu artık geri dönülemez bir şekilde bir durum ortaya çıkardı. Bir diğer konu şu anda Halep vilayetinin ilçelerinde, diyelim ki bakın Halep diyoruz ya, Afrin'de Halep'tir, Tel Rifat'ta Halep'tir, Azez'de Halep'tir, Cerablus'ta Halep'tir. Yani Ray dediğimiz bütün bu Halep'in ilçeleridir. Bu ilçelerde çok büyük bir Türkmen nüfusu vardı sınır çekilirken. Fakat Baas rejimi Türk olmanın adeta bir suç olduğu bir yerde, hatta Laskiye'nin o bayır bucak bölgesinde sayabiliriz. Şu anda diyelim ki baba anne evliliklerden, diyelim ki anne tarafı Türk, baba tarafından bir Türk, öbür tarafı Arap vesaire ise Türk'üm diyor şimdi. Tam tersine Türk olmanın
gururunu
ve avantajını yaşıyor ve bundan sonra bir nüfus sayımı yapıldığında, yani %10 ve üzeri bir Türk nüfusunun Suriye'de çıkarsa hiç şaşırmamamız gerektiğini de söyleyebiliriz. Peki. Yani anne tarafından, baba tarafından bir Türk kanı varsa ben Türk'üm demeye başlıyor artık. Önceden anne baba Türkse bile bunu söylemekten korkuyor, imtina ediyor, nüfus istatistiklerine geçmiyordu. Bunu da ayrıca not etmekte fayda var.
Şimdi şunu söylüyorlardı, yani niye memleketinize gitmiyorsunuz? Esed af çıkardı, niye duruyorsunuz burada diye çok söylendi bazı kesimler tarafından. Bir de Sedna'ya cezaevi, hapishanesi gerçeği ortaya çıktı rejimin düşmesiyle birlikte. Daha önce de gündeme geliyordu bu Sezar dosyası dolayısıyla, ama hiç bu kadar gün yüzüne çıkmamıştı. Orada yaşananlar, tecavüzler, katliamlar, insan mezbahanesi olarak adlandırılıyor hocam. Kısaca buna da değinelim ve önemli bir başka konumuz var, oraya geçelim.
Şimdi Türkiye'deki mültecilere o ülkenize gidin diyen Türk bağısının taraftarları kendileri gidiyorlardı. Laskiye'ye gidiyorlardı Hatay'dan.
Evet.
Halep'e gidiyorlardı. Gece kulübünde eğleniyorlardı, içiyorlardı. Her şey normal. Siz niye gitmiyor? Çünkü bağıs taraftarlarıydı onlar.
Evet.
Bunlar Gezi Parkı'nda Abdullah Öcalan'la Esad'ın portresini asan insanlar. Suriye'ye gidip geliyorlardı. Her şey güllük gülistanlık. Niye gitmiyorsunuz diyorlardı. Halbuki bu Suriye'den rejime karşı olup da gelenlerden oraya ayak basanları
hemen
derdest ediyorlar. İşte bu Sedna'ya hapishanesine benzer yerlerde eziyet ediyorlardı. Yani işte bir de görülmeyen, bilinmeyen şey buydu.
Evet.
Bu nedenle basında yeterince bunlar konuşulduğu için bizim daha önemli konular var. Onları önümüzdeki haftalarda
konuşuruz. Son olarak bu konuyla ilgili hocam şunu da söyleyelim. Ne zaman Şam fethedilmiş, bu tarihte 3 defa olmuş, tekerrür etmiş. Akabinde Kudüs'ün fethi gelmiş. Ona dair de birkaç cümle alalım, sonra geçelim.
Selahattin Eyyubi önce Nureddin Zengi Şam'ı fethediyor arkasına. Yine Yavuz Sultan Selim Mercidabık Savaşı'nda Suriye'yi fethediyor. Sonra Filistin, sonra Mısır. Ve diyoruz ki Gazze'nin ve Kudüs'ün feshedilmesi için önce Ürdün'deki İngiliz yönetiminde gitmesi gerekiyor. Osmanlı'ya ihanet eden Şerif Hüseyin'in çocuklarıdır şu an. Ürdün kraliyet ailesi. Ve Ürdün'deki nüfusun yarıdan fazlası da Filistinli mültecilerdir. Bunu da şey yapalım. Şu anda İsrailli gazeteler diyor ki biz İran etkisini götürebilmek için rejimin devrilmesine seviniyoruz ama diyoruz Türkiye geliyor, daha büyük bir tehdit diye konuşuluyor. Bu nedenle şunu söyleyelim, Şam kurtuldu ve sıra inşallah
Kudüs'te
ve Gazze'de, bundan sonra İsrail düşünsün.
Peki hocam. Gelelim bir başka önemli, haftanın en önemli konularından biri. Türkiye'nin öncülük ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucu olduğu Etiyopya-Somali arasında büyük bir uzlaşma sağlandı. Somaliland meselesi vardı. Ne olmuştu da hocam Etiyopya ile Somali anlaşamıyordu ve bu anlaşmanın arkasında Türkiye nasıl varlık gösterdi? Bu anlaşmayı bize anlatabilir misiniz? Buyurun hocam.
Şimdi Etiyopya-Somali anlaşmazlığını izah edebilmek için böyle ben basında görüyorum çok sığ şeyler, yorumlar yapılıyor. Şimdi tarihte 500 yıl kadar geriye gidecek olursak Etiyopya'nın eski adı Habeşistan'dır. Evet. Habeşlilerle Somaliler arasında bu sınır savaşları hiç bitmemiştir tarih boyunca. Somaliler Müslüman oldukları için Memluklar destek vermiştir. Habeşlilere de önce Portekizler destek veriyor. Portekiz desteğine karşı da Mısır'da Osmanlı yönetimi Memluklardan aldıktan sonra Özdemir Paşa komutasında bizim Sevakin adasında, Sudan'ın o Kızıldeniz'deki adasında merkezi birliklerimiz var. Biz Doğu Afrika'ya, bugün Kenya'ya kadar olan, Tanzanya'ya kadar olan yerlerde kaleler inşa etmişiz. Şeylere karşı, Portekiz saldırganlığına karşı. Demek ki biz Portekizlere ve Habeşlilere karşı Somalileri Osmanlı zamanında, hatta Memlük zamanında koruma şemsiyesi altına almışız.
Bunları. Yeni değil yani.
Yeni değil, bu 500 yıl öncesine evet. gidiyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sırasında, İkinci Dünya Savaşı sırasında o bölge İtalyanların sömürge payına düşüyor. Fakat İngilizler bir el çabukluğuyla Yemen, Aden şehri İngilizlerin elinde olunca hemen Kızıldeniz'in karşısında Somaliland dediğimiz o Somali, bakın Afrika'da en uzun kıyı şeridi olan ülke, Afrika kıtasında denize en uzun kıyı şeridi olan ülke Somali'dir. 3000 kilometreden fazla kıyısı vardır. Yani şöyle düşünün, İzmir'den Van'a kadar olan mesafe 1500-1600 kilometre. Bunun iki katından fazla Somali'nin denize sınırı var. Fakat Etiyopya'nın ise denize sınırı yok. En son Eritre bağımsızlığını kazandıktan sonra dünyada şu anda 13-14 tane 100 milyon üzerinde nüfusu olan ülke vardır. Bu kadar nüfusa sahip olup da denize kıyısı olmayan tek ülke Etiyopya'dır. Yani sizin 110, yani şu anda Etiyopya Afrika'da bakın en kalabalık ülke, 220 milyon nüfusuyla Nijerya'dır. İkinci sırada Etiyopya'dır. 112 milyon nüfus, arkasında Mısır geliyor. Yani Mısır, Etiyopya ikinci ve üçüncü nüfusa sahip ülkeler. Şimdi Etiyopya denize açılmak istiyor ve bu Somaliland bölgesinde de Somali'den ayrı bir devlet olmaya çalışan de facto bir yapı var. Onlarla görüşmeye başlamıştı Etiyopya hükümeti. Bu aradaki anlaşmazlığı yine derinleştirip bir savaş konusu olabilirdi. Peki niye bu anlaşmazlıkta Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük devletler değil de bu iş Türkiye'ye nasip oldu da Türkiye bu iki ülkeyi masaya oturdu ve imza ettirebildi. Şimdi sizin iki tarafa da sözünüzü geçirebilmeniz lazım ki burada bir anlaşma olabilsin. Şimdi işin Etiyopya tarafına gelelim. Şimdi Etiyopya Mısır'la arasında uzunca yıllara dayanan Nil Nehri'nin sularının paylaşımı meselesi vardır. Nil Nehri malumunuz biri Victoria Gölü'nden doğan Beyaz Nil'dir. Biri de Etiyopya'dan gelen Mavi Nil'dir. Hatta Türkiye'de kız çocuklarına Nilgün ismi koyarlar. Nilgün mavi gözlü demektir. Mavi Nil'den geliyor. Etiyopya'dan kaynağını alan. Bu iki nehir Hartum'un güneyinde cezire bölgesi deriz. Orada birleşirler Sudan'ın başkentinde tek bir nehir olarak Mısır'dan denize dökülür. İşte Etiyopya'dan gelen Mavi Nil'in üzerine Hedasi Barajı inşa edildi ve bu barajı da Türkiye'den Rönesans Holding yaptı. Ve bu o kadar büyük, o kadar devasa bir baraj ki bu barajın sularının, yani göletinin doldurulması için Mısır dedi ki sen işte 5 yıl 10 yıl yavaş süreye yay. Etiyopya'da daha kısa sürede. Çünkü Etiyopya 110 milyon üzerinde nüfusu var. Tarım ve hayvancılık ekonomisine dayanıyor. Verimli tarım toprakları var. Ülkesinin elektrik ihtiyacını karşılayacak enerjisi yok. Dedi ki ben hem enerji elde etmek, hem tarım alanlarını sulamak, insanlarımızı doyurabilmek için ben bu barajın bir an evvel faaliyete geçmesini istiyorum derken Mısır'la Etiyopya birbirine adeta savaşın eşiğine geldi. İşte o sırada Mursi ya darbe yapılmıştı Sisi. Türkiye'nin de Mısır'la arası biraz limoni olduğu için Etiyopya'dan yana Türkiye tavır koydu. Çünkü Etiyopya suyun kaynağında olan bir ülkeydi. Çünkü biz de Fırat'ta, Dicle'de suyun kaynağında olan ve baraj yapan ülkeyken alttaki ülkeler bize itiraz ediyorlardı. O yönüyle biz Etiyopya'nın tezini destekledik. Derken Etiyopya'daki mevcut hükümeti devirmek üzere Tigrallar bugün Eritre sınırından yola çıkıp başkent Addis Ababa'ya yürüyorlardı. Türkiye SİHA satışı yaptı Etiyopya'ya. Bu siyahlar sayesinde şu andaki o anlaşmaya oturan Etiyopya'nın
Abiy Ahmed
devlet başkanı koltuğunu kurtarmış oldu Türkiye sayesinde. Evet. Ve bu Hedasi Barajı ve su paylaşımı meselesinde de Mısır'a karşı Türkiye'nin yanında olduğunu görünce Etiyopya'nın, Türkiye'yi sözü dinlenir, güvenilir bir müttefik olarak gördü. Somali'ye gelecek olursak, Somali zaten 90'lı evet. yıllarda devlet yapısı ortadan kalkmış. Böyle şeriat mahkemesi, diğer şeyler, yani değişik grupların, hiziplerin birbiriyle
evet.
ölümüne mücadele
Kabileler
ettiği
savaşın
ve
yaşandığı.
Kuraklık sebebiyle evet. de insanların
açlık susuzluk
evet. çektiği. Ve bir diğer dipnot, Somaliler mesela Arap değildir. Fakat kendilerine işte Hazreti Ali'nin işte Ebu Talib'in soyundan geldiğine filanla sondan geldi. Somali ismini vermişler. Fakat Somali Arap dünyasına yaklaşmak istemiyordu. 1974'te çok önemli bir kıtlık, kuraklık geçti. Bunlar Arap Birliği'nden ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan yardım alabilmek için tekrar Arap Birliği'ne girdiler. 22 Arap ülkesinin içerisinde Somali de vardır. 1974'teki o kıtlık döneminde Araplardan yardım alabilmek için. Bu nedenle Somali aynı zamanda Arap Birliği üyesi bir ülkedir. Onu bir parantez olarak, dipnot olarak düşelim. Şimdi Somali de limanlarını Türkiye işletiyor. Somali'nin kıyı gerisinde sismik araştırmaları Türkiye'den giden gemi yapıyor. Somali bir dilim ekmeğe muhtaç iken, Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken, başkent Mogadişu'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi fırın açtı. İnsanlara ekmek dağıttılar. Mogadişu havaalanını Türkiye tekrardan onardı, hava açtı. Ve şu anda Somali'nin polis teşkilatını, Somali'nin askeri teşkilatını Türkler eğitiyor. Ha. Yani Amerika'nın, bakın, dünya hakimiyetinde bir doların hegemonyası varsa, ikincisi de dikkat edin, dünyadaki orduların önemli bir kısmını Amerikan ordusu eğitir, donatır. Dolayısıyla istemediği zaman da hem darbeyi yaptırır, tabii. kendi istediği adamı iş başına getirir. Şu anda Türkiye, şu anda Somali'de yeni bir devlet yapısı inşa etti. Yani Türkiye'ye rağmen Somali bir şey söyleyemez. Bir de Somali ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Etiyopya-Somali savaşlarında Ogaden bölgesi vardır. Ve Ogaden bölgesindeki insanların tamamına yakını Müslümandır ve Somali kökenlidir. Hatta Harar Afrika'da İslam kültürünün yüzyıllardan beri merkezi konumundadır. Hı hı. Etiyopya dediğimiz Habeşlilerin ülkesi yarı yarıya Hristiyan ve Müslümandır. Oradaki Müslümanların çoğunluğu da zaten Etiyopya'nın Somali'ye sarkarak Somali topraklarını işgal etmesi neticesinde önemli bir Ogaden bölgesi. İşte sanırım Türkiye önümüzdeki dönemlerde şimdi bir geçiş hakkı verildi. Evet. Yani Somaliland'dan bir
4
liman,
yıllık bir plan var zaten.
Liman işletecek. Evet. Ve Türkiye'nin ve normalde olması gereken şey Somaliland'dan belli bir arazi parçasının Etiyopya'ya verilip Ogaden bölgesinden de hem verimli tarım toprakları hem nüfusun olduğu ama Somalili, yani Somali toprağı biz zamanında bu karşılıklı toprak takaslarıyla da hem Etiyopya'nın böyle anlaşmalara, şartlara bağlı olarak değil de kendi limanını kurup Kızıldeniz'e ulaşması da Etiyopya'nın en doğal hakkıdır. O kadar büyüklükteki bir ülkenin denize kıyısında olmaması düşünülemez. Çünkü dünyadaki ticaretin %90 civarı deniz yoluyla yapılmaktadır. Ve en ucuz taşımacılık. Yani şunu söyleyelim. Siz İstanbul'dan diyelim ki Kayseri'ye karayoluyla yükü taşımanın maliyeti Brezilya'dan gemiyle getirseniz İskenderun Limanı'na daha ucuza mal. Yani gemi yolu taşımacılığı büyük miktarlı şeylerde çok daha ucuza mal oldu. İşte Etiyopya'da denize ulaşabilmesi için buna ihtiyacı vardı. Bunu savaşla kanırtarak değil de bir masa etrafında komşusuyla karşılıklı kazan kazan politikasıyla yapmak istiyor. Bunu başarabilen ülke de Türkiye oldu. Bütün dünyaya flaş bir haberdir. Yani ikisinin aynı haftaya sığması da enteresan bir gelişmedir. İki bayram bir arada yaşıyoruz.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Önemli konulardı gerçekten de bugün konuştuklarımız. Ağzınıza sağlık.
Dünyada birçok gelişme oldu ama artık
evet,
konuşacak.
Bu flash haberleri konuşmuş olduk bu hafta. Evet, haftaya da inşallah vaktimiz olursa yine konuşamadıklarımıza da değinmeye çalışırız.
Daha evet, detaylı her bir konu başlığı bir program olacak şekilde konuşulabilir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haftaya yeni bir medeniyet coğrafyamız programında buluşmak ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.